Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Safa Aktan iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Yeniden bir aradayız. Bu hafta uluslararası siyasetin ve Türk dış politikasının gündeminde oldukça yoğun başlıklar var ve önemli başlıklar
evet.
var. Uluslararası siyasetin yeniden hareketlendiğini söyleyebiliriz. Epey bir zamandır uluslararası siyasette bir donukluk vardı ama geçtiğimiz haftalarda çok önemli gelişmeler oldu. Bu gelişmelerin bazılarını hala konuşuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Sıcak gelişmeler de var öte taraftan. Ama başlıklar olarak baktığımızda bugünkü tartışacağımız konuların da genel çerçevesini çizmesi açısından istersen ben bir başlayayım.
Evet.
Sonrasında da sana sözü bırakacağım ve senin değerlendirmelerini alacağım. Benim birinci sıraya koyduğum nokta da en önemli husus Çin-Rusya ilişkilerinde Xi Jinping'in yani Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Moskova ziyareti.
Doğru.
Moskova ziyareti birçok açıdan önemli. Ben her iki liderin yazdıkları makaleleri okudum. Hem Çin Devlet Başkanı ve hem de Putin bu meseleyi anlatan yazılar kaleme almışlar. Putin'in daha sert kavramlarla meseleye yaklaştığını, Batı'nın Avrasya bölgesini ötekileştirdiğini, sistem dışına ittiğini, Rusya'yı zaten tehdit ilan ettiğini, Çin'i de stratejik rakip olarak tanımladığını. Ancak bu iki ülkenin özellikle ekonomi alanındaki yatırımlarının 180 milyar dolarlık bir hacimden bahsediliyor hedef olarak. Çin'le Rusya arasında yeni bir batı dışı bloğun üst aktörleri yani patronları gibi lanse ediliyor. Putin'in yazısında bunu gördüm. Xi Jinping'in yazısında daha mutedil bir dil vardı. Batıya yönelik ifadeler, eleştirel hikayeler onda da vardı. Ama Rusya ile Çin'in arasındaki ortaklığı stratejik ortaklık olarak tanımlıyor. Bunun siyasi ve ekonomik veçhesini daha çok tanımlıyor. Çünkü Çin'in nüfuz alanında, ekonomik alanında ciddi anlamda Rusya ile de ortaklık yapması gerektiği anlaşılıyor falan. Ama bu bir batıya bir mesaj. İkinci başlık geçen hafta da konuşmuştuk aslında ama sonuçları itibariyle devam ediyor bu haftada. Çin'in İran'la Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yapmasıydı. İki ülke Çin liderliğinde Pekin'de bir araya geldiler ve büyükelçiliklerini atacağını duyurdular. Bölgedeki tansiyonu diyalogla düşürme evet. sözü verdiler. Burada her iki olay da Batı'nın kesinlikle istemediği gelişmelerden ikisi. Çin-Rusya yakınlaşması zaten uzun zamandır konuşuluyordu biliyorsun. Şimdi bunun Ukrayna Savaşı'na nasıl yansıyıp yansımayacağı önemli. İkinci husus da Batı kontrolündeki bir körfezin ve Orta Doğu'nun ya da Batı'nın liderliğini ABD'nin daha çok işin içine girerek yönetmeye çalıştığı o geleneksel Orta Doğu düzeninde Çin'in yeni bir aktör olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Artık sadece ekonomik bir aktör değil, körfez için özellikle. Artık siyaset olarak da kendisini bölgedeki arabuluculuk faaliyetleriyle ortaya koyan bir yaklaşım sergiliyor. Bunun tartışıldığını hala görüyoruz. Oradan hareketle de Suudi Arabistan'ın yine Suriye Esad rejimiyle normalleşme bağlamında büyükelçileri atayacağını duyurmuş olmasıydı. Hemen akabinde bu gelişmenin bir parçası olarak Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi ki Esad kolay kolay bölge ziyaretleri yapamıyor durumdaydı.
Evet.
Ama şimdi açık bir şekilde Esad'ın normalleştiği, Suriye rejiminin normalleştiği yeni bir döneme girilmiş gözüküyor. Hiçbir sorun tabii çözülmedi. Biz sahada bunu biliyoruz ki dün ve öbürsü gün biz devrimin yani Suriye'deki devrimin başlangıcının artık 10. yılından bahsediyoruz.
Evet.
12. yılının pardon evet. 12. yılından bahsediyoruz. Ama 12. yılında devrimle ilgili körfez ülkelerinin ve bölge ülkelerinin tavırlarında bir değişiklik olduğu anlaşılıyor. Öte taraftan Mısır-Türkiye yakınlaşması bir adım daha atıldı ve Sayın Çavuşoğlu Türkiye Dışişleri Bakanı Kahire'ye gitti. Burada kendi meslektaşıyla, mevkidaşıyla görüştü. Mısır medyası biraz maksimalist taleplerle bu görüşmenin içeriğinin şekillendiğini söylüyor. Ama tabii bu herhalde çok fazla itibar edilecek bir başlık olarak karşımızda durmuyor. Özellikle Türkiye'nin efendim Libya'dan çekilmesi, Doğu Akdeniz'de özellikle enerji bağlamında Mısır'a yanaşması ve Türkiye'deki Mısır'ın istediği bazı ihvan üyelerinin hemen acil bir şekilde teslim edilmesi konusu. Dolayısıyla bunlar bizim siyaset olarak bakıldığında uluslararası siyasette başı çeken konulardı. Tabii Türkiye özelinde dış politikadaki gelişmelere bakarsak Finlandiya meselesi. Zaten bunu biz başından beri söylemiştik.
Doğru.
Finlandiya'nın ayrı bir şekilde ele alınması ve bu şekilde olacak. Bu iki ülke dosyaların da ayrılması konusunda artık anlaşmışlar, uzlaşmışlar gözüküyor. Meclise gelecek, onaylanacak ve Finlandiya'nın herhalde üyeliği son Türkiye kalmıştı sanırım. Bir Macaristan'da olabilir, emin değilim. Bitmiş olacak. Ama bu bir yeni bir tartışmayı da başlatmış gözüküyor. Türkiye İsveç'e ne zaman evet diyecek? Buna dair de Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalar var. Bize bağlı değil, Stockholm'a bağlı dedi. Onun dışında neler var? Geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ta bir helikopter düştü veya düşürüldü. İçerisinden 9 PKK'lı, YPG'li terör unsuru çıktı. Hepsi de ölmüşlerdi. Bunun arkasındaki sis perdesi yavaş yavaş aralanıyor aslında. Yeni bir burada stratejinin hayata geçirildiğini, PKK'nın ve YPG'nin de belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin gözetiminde, denetiminde, yönlendirmesinde yeni bir sürecin içerisine sokulmaya çalışıldığı
Doğru.
anlaşılıyor. Kuzey Irak bağlamında tabii ikiye ayrılmış bir siyaset var. KDP ile KYP arasında, yani Barzani ile Celal Talabani'nin devamında onun siyasetini, onun yol haritasını devam ettiren kişiler üzerinden Irak Merkezi Hükümeti bir açıklama hala yapmadı. Bunlar vardı. Bu sis perdesi burada yavaş yavaş aralanmaya başlanıyor. Detay geldikçe içeride ne vardı? Geçtiğimiz günlerde Milli Muharip Uçak ilk taksi sürüşünü
Doğru, o
gerçekleştirdi.
dönemin bir
Çok
ismi.
heyecan vericiydi.
Aynen.
Anka 3 fiziki olarak
Lansmanıyla
görücüye
yapıldı.
çıktı.
Doğru.
Hürjet yine taksi sürüşünü gerçekleştirdi. Bu da savunma sanayinde Türkiye'nin özellikle havacılık noktasında geldiği yeri gösteriyor. Şimdi epey bir başlık saydım.
Aynen.
Ben hiç kesmeden Çin, Rusya, Çin, Orta Doğu, Mısır, Türkiye ve bu silsileyle istersen sen
Doğru,
değerlendirmelerini, hızlı
hızlı
hızlı değerlendirmelerini
sen de
yap.
ifade ettin, gerçekten jeopolitik ortam ısınmaya başlandı, hareketlendi. Burada Çin Devlet Başkanı Xi'nin özellikle Moskova ziyareti çok önemliydi. Sen de zaman zaman Ukrayna Savaşı'nı özellikle ele alırken burada Çin'in rolünü hep ne kadar önemli olduğunu dile getiriyorduk ve Çin'in olası pozisyon değiştirmesinin savaşın kaderini de etkileyebileceğini düşünüyorduk. Şimdi bir defa artık saflar iyice netleşiyor bence. Yani
Evet.
jeopolitik açıdan düşündüğümüzde Batı blokuyla, Batı bloku kendi içerisinde parçalı olmakla birlikte özellikle Rusya, Çin arasında bir kamplaşma söz konusuydu. Bunun sınırları daha fazla tahkim olmaya başladı. Bu anlamda Xi'nin Moskova'yı ziyaret etmesi, işte sevgili dostum diye Putin'i ziyaret ederek çok samimi sıcak görüntüler vermesi ve ortak açıklamalar özellikle de Anglo-Sakson ülkelerine yönelikti. Burada hala Çin, tabii Rusya kadar, sen de ifade ettin, hani iki liderin makalelerinde de bunu görmek mümkün. Arada nüans farklılıkları var. Çin henüz Batı'yla tam manasıyla
Kavga
Rusya'nın
etmek
içerisinde
istemiyor.
olduğu gibi, ya kavga ediyor ama çatışma yaşamak
İstemiyor.
istemiyor ve Batı'yı parçalı görüyor. Özellikle burada kıta Avrupası ülkeleriyle yakın ilişkiler kurup böyle bir denge oluşturma çabası hala Çin'de görülüyor. Daha önce hani bu AUKUS yapılanması çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Avustralya'ya nükleer silahlı denizaltılar satmasıyla alakalı konuşmuştuk. Bunun Çin'i tahrik edeceği söz konusuydu ve Çin buna
Evet.
çok sert yanıt vermişti. Bu ziyaret tam da bunun üzerine geldi. Burada tabii temel mesele şu. Çin bence hala özellikle kıta Avrupası ülkeleriyle belli bir ilişki, angajmanı tutturmak istiyor ve bu anlamda Ukrayna'yı da kullanmak istiyor, Ukrayna meselesini. Dikkat edersen Xi son dönemde bir arabulucu gibi böyle kendini konumlandırmak istedi. Savaşın eskal olmamasını, bir şekilde tarafların anlaşabilmesini, bunun için de Çin'den geleni yapacağını ortaya koymaya çalışıyor. Tabii bunun sonuç vermesi çok mümkün değil ama bu bence çeşitli Batı ülkelere de bir mesaj. Yani bu meseleyi daha fazla eskal etmeyelim. Çünkü bu tamamen ciddi anlamda bir sıcak çatışmaya bloklar arasında dönüşebilir. Çok daha fazla eskalat olabilir ve çok daha fazla zarar görebilirsiniz özellikle de Almanya, Fransa gibi ülkelere mesajlar veriyor.
Evet.
Ama şu var, yani kaçınılmaz olan da geliyor. Amerika ve şirketleri de bence bunun farkında. Çin de farkında. Bir şekilde iki blok birbiriyle çok daha sert şekilde mücadeleye başlayacak. Bu ekonomik yaptırımlar, izolasyonlar, siyasal kutuplaşma, hatta zaman zaman vekalet savaşları ve belki küçük çaplı doğrudan çatışmalara dönüşme potansiyeli var. Bunu görüyoruz. Dünyanın gidişatı bu anlamda çok da olumlu bir fotoğraf ortaya koymuyor. Burada tabii Çin dediğim gibi henüz son kartını oynamadı. Yani burada Rusya askeri olarak destekleme noktasında hala çekingen bir tavırda. Son ziyaret kapsamında da bu yönde işaretler vermedi açıkçası. Ben hani savaşın gidişatında eğer Rusya askeri açıdan yenilgiye uğratılırsa, o duruma gelirse Çin müdahale edebilir ve askeri olarak Rusya'yı dengeleyebilir,
Yani
destekleyebilir
Rusya'nın
diye düşünüyorum.
Suriye'de yaptığını Çin
Ya benzer şekilde.
Ukrayna'da yapıp
Yani Çin biraz daha bekliyor. Hala Rusya'nın askeri olarak yenilgiye uğratıldığını düşünmüyor şu an için. Gidişatı biraz daha bence gözetecek. Burada işte Bahmut cephesi yeniden Donetsk'te temas hatları ısındı biliyorsun. Çatışmalar
Evet.
yoğunlaşmaya başladı tam gördüğümüz gibi. Ve havalar ısındıkça da bence daha kapsamlı askeri harekatlar ve çatışmalar başlayacak. Burada Batı blokunun Ukrayna'ya desteği devam ediyor. Bir yıpratma savaşına bunu dönüştürdüler ve Rusya'yı dizlerinin üzerine çökertmeye çalışıyorlar. Yine bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin aleyhine aldığı kararı da bence önemli.
Onun
Bunun da
arkasından
altını.
gelmiş olması
Tabii
da tabii destek
yani
mesajı veriyor.
Putin'in bu anlamda insanlığa karşı suç işlemekle itham edilip tutuklama kararı çıkması artık Batı blokuyla Rusya arasındaki ipleri tamamen kopardı. Son darbeyi de o şekilde vurdular. Hatta Almanlar açıklama yaptı. İşte Putin Almanya'ya ziyaret ederse tutuklanacaktır diye Alman Adalet Bakanı bir açıklama yaptı. Yani burada artık bu bahar ve yaz ayları itibariyle siyasal bir çözüm Ukrayna'daki çatışmaya bulmak çok mümkün olmayacak. Taraflar asker olarak birbirlerini test edecekler. Bu noktada bir yerde bence Çin daha fazla Rusya'ya destek vermeye devam edecek. Zaten şu anda son rakamlarla ekonomik ticaret hacminin devasa boyuta ulaştığını görüyoruz.
Çin ile Rusya
Çin ile
arasında.
Rusya arasında birbirlerini tamamlayıcı nitelikte bir ekonomik modelleme var. Bu da bir şans. Yani Rusya'da çok ciddi doğal kaynaklar var. Çin ihtiyacı olan.
Evet.
Çin'de ise güçlü bir
Teknoloji
sanayi,
var.
teknoloji üretimi
Evet.
var. Bunu Rusya'ya aktarabilecek. Birbirlerini tamamlayan bir unsur. Askeri teknoloji olarak ise Rusya daha üstte ve Çin'i belli anlamda teknoloji transferleri destekliyor. Ama Ruslar Çin'in güçlü sanayisine ihtiyacı var. Savaşı devam ettirmek istiyorsa. Şu ana kadar hani bazı Rusya'ya yaptırım uygulanan teknolojik unsurların Çin üzerinden Rusya'ya ulaştığını biliyoruz. Ama ciddi anlamda silah yardımı yapılmadı. Ama bir noktada bence Çin Rusya'yı silah olarak da desteklemeye başlayacak gibi görünüyor önümüzdeki aylarda.
Bu İran meselesi, ben hafta sonu bir toplantıya katıldım Körfez ülkelerinin birinde. Oradaki temel konulardan bir tanesi İsrail'in İran'a yapacağı muhtemel saldırıydı. Bunun hangi koşullarda gerçekleşme olasılığı söz konusu olabilir? Ve hangi koşullarda Amerika Birleşik Devletleri bu işin içerisinde olabilir? Bölge ülkeleri nasıl yaklaşabilirdi? Gündem aslında uranyum zenginleştirme ya da nükleer programı yeni bir anlaşma yapılabilir mi? Fakat Suudi Arabistan'la İran normalleşmesinin Çin aracılığıyla yapılmış olması iki dinamiği eş zamanlı olarak Körfez'de tartışmalı hale getiriyor. Bir, iki tarihsel olarak rakip hatta düşman ülke bir araya geliyor. Bu Körfez'deki birçok sorunu etkileyebilir. Yemen'deki sorunu başta olmak üzere, Irak'taki, Suriye'deki meseleleri. İkincisi de Çin'in bu bölgede aktif
Etki
olarak
gücünü
rol
artıracak
alması.
tabii.
Yani dolayısıyla yeni bir süreç
Ya
de başlıyor
bunu hep
Körfez'de.
konuşuyorduk biliyorsun. Burada işte hani gelecek senaryolarından bir tanesi 2023 yıl açısından özellikle jeopolitik açıdan İsrail'in olası bir İran'a yönelik hava harekatı. Bu risk gerçekten var. Çünkü bölge ülkeleri de bunun farkında olduğu için bunu kendi zararlarını minimize edecek şekilde bence hamleler yapıyorlar. Suudi Arabistan'ın İran'la normalleşme süreci başlatmasında geçen haftaki programlarda konuşmuştuk hatırlarsan ben bu İsrail'in olası asker harekatının rolü olabileceğini söylemiştim. Nihayetinde burada İran önemli bir güç, caydırıcı bir güç ve Suudi Arabistan'ın canını yakabilir.
Yakabilir,
İsrail'in olası bir saldırısından sonra kendisinin hedef olmasını çok arzu etmiyor Suudi Arabistan. Çünkü burada İsrail'in böyle bir saldırısının Amerikan desteğiyle olup olmayacağı, ne kadar yıpratıcı olacağı, ne kadar zarar vermeyi hedefleyeceğine yönelik belirsizlikler var. Hatırlarsan Biden iktidarının ilk döneminde ya da Trump iktidarının son dönemlerinde Körfez bloğu, özellikle de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika'nın ve İsrail'in ortak bir şekilde İran'ı vurması noktasında çok çaba sarf ettiler. Bir koalisyon oluşturmak istiyorlardı ama bunun gerçekleşmeyeceğini anladıkları zaman geri adım atmaya başladılar. Ve ardından Biden hükümetiyle özellikle Muhammed bin Selman'ın sorun yaşamaya başladığını, yine Zayed'in de sorun yaşamaya başladığını gördük ve ciddi anlamda ilişkiler gerginleşmeye başladı ve bu bağlamda da bu Körfez ülkeleri Rusya ile, Çin ile, hatta Türkiye ile ilişkilerini normalleştirerek farklı adımlar atmaya başladılar. Askeri kapasitelerini bile işte bu ülkelerden silah alımlarıyla güçlendirme çabasına dahi girdiler. Yine petrol fiyatlarının belirlenmesi, OPEC Plus görüşmelerine Biden ciddi anlamda müdahalede bulunmaya çalıştı ama Körfez liderliği geçmişin aksine Amerika'nın hassasiyetlerini pek de dikkate almadı ve kendi politikalarını uygulamaya devam etti. Bu işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki pozisyonunun daraldığını, bir güç boşluğu oluşmaya başladığını göstermesi açısından önemliydi. İşte Çin şimdi bence bu boşluğu dolduruyor. Kendini bölgede bir aktör olarak sunuyor. Hem ekonomik ilişkileri güçlendiriyor. Aynı zamanda askeri olarak ve siyasi olarak da ben de varım demeye başladı. Bence bu çok önemli bir değişiklik bizim açımızdan. Yani Çin'in daha önce evet büyük bir ekonomik güç olmasına rağmen siyaseten ve askeri açıdan bir ucucu olduğunu biliyorduk. Bu tarz angajmanların içerisine asla girmezdi. Ama şimdi oyunu Çin de farklı oynamaya başladı. Bu aynı zamanda bence Batı'ya, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne bir meydan
Tabii bu
okuma.
başarılı olursa Çin'in hanesine
Tabii.
muazzam olumlu
Tabii.
bir
Ama Amerika'nın
puan
işte
olarak
korkusunu da
yazılır.
artıracak bir şey.
Ancak şu şöyle neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bölgede şöyle yaklaşıyor siyasete. Benim ittifak içerisinde olduğum ülkeler var, müttefiklerim var
Evet.
diyor. Benim düşmanlarım var diyor. Ama
Doğru.
Çin meseleye öyle yaklaşmıyor. Çünkü Çin çok pragmatik bir yerden
Doğru.
bakıyor. Dolayısıyla bu Çin'in daha dürüst
Herkesle angajman
tırnak
kurmasına
içerisinde
da
dürüst
beraberinde getiriyor.
arabulucu dediğimiz o kavramın statüsüne ulaşmasına sebep oluyor. Bakalım tabii bu realiteyle yani sahadaki gerçekliklerle ne kadar uyacak? İran bağlamında nükleer programa ilişkin ne kadar ilerleyecek?
Evet.
Yemen'de neler olacak? Mısır-Türkiye normalleşmesi önemli bir
Ya
adım.
bir de şunu
Beklediğimiz
söyleyeyim
bir
istersen.
husus. Hı.
Amerika bu süreci bozma kabiliyeti de sahip.
Evet,
Yani
tabii ki
burada Çin bir oyun kuruyor
her
ama
oyunda olduğu
Amerika
gibi.
kendi oyunu dışında bir oyun kuruluyorsa onu bozmaya
Tabii,
muktedir.
tabii ki.
Muhtemelen çeşitli hamleler de gelebilir.
Doğru. Şimdi orada meseleleri biraz iç siyaset bağlamından da okumak lazım. Yani tabii ki Suudi Arabistan'da iç siyaset deyince aklımıza farklı bir şey gelmesin. Orada ekonomik projeler, 2030
Evet.
vizyonu Amerika ile mi gerçekleştirebilirsin, Çin'le mi gerçekleştirebilirsin? O senin biraz önce Çin'in teknolojik kapasitesindeki, işte Çin'in dışarıya bir tür ekonomik imkanlarını aktarma konusunda
Evet. Çin
sunduğun,
daha faydalı, pragmatik bir aktör
evet
gibi görünüyor
yaklaşıyor.
Körfez
Yani
ülkeleri
şimdi
arasında.
o
Ama
işte
nereye kadar gidebilir?
bazı yeni projeler var. Yeni şehir
Evet.
projesi var mesela. 2030 vizyonunun en önemli projelerinden bir tanesi bu. Şimdi buradan yani gerçekten de sıkıntılı iki ülkenin sıkıntılı olan ilişkisi düzelecek mi? Düzelirse ne olacak? Ve böyle bir umut var mı yani
Evet. Ya
düzelmesine
bu hani
dair?
deprem diplomasisi
Düzelmekten ne
bağlamında
kastediyoruz bu
en
arada?
fazla sürecin, olumlu sürecin, anlamlı sürecin Türkiye Mısır arasında olabileceğini söylemişti ki keza da o süreç devam ediyor. Şu anda işte Sayın Dışişleri Bakanı'nın Mısır'ı ziyaret etmesi ve muhatabı Semih Şükrü ile görüşmesi bence önemliydi ve çok olumlu geçti. Karşılıklı yapılan açıklamalarda da bunu görmek mümkün. Evet, Mısır medyasında dediğin gibi farklı şekilde yansıtılabiliyor bunlar zaman zaman ama o Mısır medyasının hep böyle bir müvalalı bir yaklaşım tarzı var. Tarafların geçmişe nazaran daha rasyonel taleplerle birbirlerinin karşısına çıktıklarını ben görüyorum.
Evet.
Şunu unutmamak lazım. Yani Mısır şu anda gerçekten ekonomik açıdan çok zor durumda. Ekonomisi neredeyse iflas etme noktasına gelmiş. Dış borcu sürdürülemez. Hayat pahalılığının çok arttığı, alım gücünün çok minimize olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ben hani uzun yıllar yaşadım Mısır'ı, iyi
Evet.
biliyorum. Orada hala birçok dostum, arkadaşım var. Onlarla da zaman zaman temas ediyorum. İnsanlar gerçekten artık gıda güvenliğini bile temin edemez hale gelmişler. Yani bu çok korkunç. Fiyatların devamlı astronomik şekilde arttığı ama maaşların, insanların gelirlerin artmadığı bir düzenden bahsediyoruz. Yani bıçak kemiğe dayanmış durumda. Bu da Mısır'ı da artık o eski şeylerini, angajmanlarını değiştirmeye itiyor. Türkiye yönelik hep böyle bir ön yargıyla yaklaşıyorlardı. Türkiye daha önce de Mısır elini uzatmıştı ama çekimser davranıyorlardı. Ama şimdi Türkiye ile çıkar çıkar, kazan kazan mantığı üzerinden yeniden ilişki kurmak mecburiyetinde kaldılar. O yüzden daha rasyonel bir şekilde bence ilişkiler ilerleyebilir. Tabii sorunlar da var. Çözülmesi gereken önemli başlıklar var. Evet, Libya bunlardan bir tanesi. Ama Türkiye ile Mısır'ın genel anlamda jeopolitik çıkarlarının birbiriyle çatışmadığını, ben uyum içerisinde olduğunu düşünüyorum. Libya gibi meselelerde de ortak bir zemin, yol bulunabilir. Burada Libya'nın istikrarını iki taraf da istiyor. Libya'nın zenginliklerinin tekrardan hayata geçirilmesi, Libya'nın zenginleşmesi, burada ticaret hacimlerinin artması iki ülkenin de lehine olacak unsurlar. Yine Doğu Akdeniz'deki çıkarları da aslında çatışmıyor. Burada Mısır maalesef Türkiye'ye karşı Yunanistan'da, Güney Kıbrıs'ta farklı angajmanlara girdi. Bu anlamda pozisyonunu revize edebilir diye düşünüyorum.
Evet.
Dolayısıyla tabii biraz zamana ihtiyaç var. Önce teknik heyetler şimdi temel meseleleri yine çalışacaklar. Yine orta düzey diplomatik temaslar olacak. Burada büyükelçilerin atanması önemli. Türkiye zaten aslında büyükelçi seviyesinde bir ismi Kahire'ye göndermişti. Onun statüsünün değerlendirilmesi ve Mısır'dan da Türkiye'ye bir büyükelçi atamasının yapılması bence olası olacaktır. Ardından da doğrudan liderler düzeyinde görüşmelerde başlayabilir diye düşünüyorum.
Evet. Peki bu Doğak'taki meseleyi istersen kısaca değerlendirelim. Orada sis perdesi gerçekten evet. aralandı yani
çok
mı?
Çok önemli bir mesele o. Tabii burada Doğak'ta Çemenke dediğimiz bölgede önce bir tane oldu, ardından iki tane oldu düşünülen helikopterin düştüğünü gördük. Burada ilk başta PKK'lılar büyük bir kampanya yaparak düşen helikopterlerin Türk helikopterleri olduğunu iddia ettiler. Ama bunun böyle olmadığı anlaşılınca o propagandayı birden kestiler. Sonra İKYB kaynakları, KDP'ye yakın güvenlik güçleri, yine Doğak valisi yaptığı açıklamada bunun PKK'lıların içerisinde olduğu helikopterler olduğunu söyledi. Önce 7 kişi ardından 9 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. O cesetlerde İKYB'nin eline geçti ve yapılan açıklamada bunların Suriye Demokratik Güçleri'nin yine YPG'ye bağlı alt silahlı yapılanmalarından biri olan özel kuvvetler, terörle mücadele birimi olarak eğitilen YAT denilen unsurlar olduğu ortaya çıktı. Bunlar doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin özel kuvvetleri tarafından eğitilen isimler. Hatta onların komutanı da yine kazada kaza olduğunu değerlendiriyoruz. Ölen isimlerden birisi Mazlum Abdi'nin yeğeni. Tabii bu isimler muhtemelen bu helikopterlerle Duhok Suriye hattından Süleymaniye'ye doğru KYB'nin kontrol altına olduğu bölgeye doğru gidiyorlardı. Zaten Bafel Talabani de bunu doğruladı. Muhtemelen bu helikopterler
yani
de,
Suriye'den kalkmıştı.
Evet, Suriye'den
Suriye hava sahasını kullandı.
Alçaktan kuş yaparak radara yakalanmadan Bafel Talabani'nin himayesindeki bölgeye gidiyorlardı. Orada bir toplantı ya da çeşitli faaliyetlere katılacaklarını söylediler. Kendileri de bunu aslında dolar yönünden açıkladı. Bafel Taliban de bunu kabul etti. Anladığımız kadarıyla bu helikopterler de Bafel Taliban tarafından bu
sağlandı.
YPG'ye sağlandı, verildi. Bunların pilotaj eğitimi ise muhtemelen yine Amerikan Private Military Corporation olarak isimlendirilen bu özel askeri şirketler tarafından sağlandı, eğitildi. Ama tabii iki helikopterin düşmesiyle bu durumda ortaya çıkmış oldu. Dikkat edersen son aylarda özellikle Bafel'in kaybı içerisindeki darbeden sonra yönetimi tamamen ele geçirmesinden sonra YPG ile PYD ile çok yakın ilişkiler kurmaya başladı. Sanki Amerika Birleşik Devletleri onun üzerinden buradaki PYD-YPG himayesi altına alıyor. KYB de buradan aldığı destekle KDP'ye karşı elini güçlendiriyor. Mesela bugün Bafel Talabani Nevruz'la ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye'deki işte PKK'lılara selam gönderdi ve Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasının zamanı geldi gibi bir açıklama yapmaya başladı. Bu tarz böyle çok Türkiye'yi rahatsız edecek. Türkiye'nin terörist olarak değerlendirdiği isimlerle angajmanını ortaya koyan, onlara destek verdiğini açıkça ifade eden bir yapı haline geldiler. Daha önce hatırlarsan Türkiye KYB ile ciddi sorunlar yaşıyordu. Ve oraya çeşitli yaptırımlar da uygulanmıştı. Süleymaniye'deki o havalimanının uçuşları durdurulmuştu. Ekonomik yaptırımlar söz konusuydu ama belli taahhütler sonrasında bir anlaşma yapıldı. Şimdi benzer şekilde yeniden KYB'nin eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Benim beklentim de Türkiye buna yönelik bir hamle yapabilir. Tekrardan çeşitli siyasi, askeri ve ekonomik yaptırımlar getirebilir diye düşünüyorum KYB'ye.
Peki tamam, bu konu daha çok tartışılmaya devam edecek. Yeni bir strateji burada hayata geçirildiği anlaşılıyor. En azından ABD'nin alternatif stratejileri devreye sokmaya çalıştığını görebiliyoruz. Teşekkürler Can. Birçok başlık konuştuk bugün. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.